Ayrım 14, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 146. Bir ara Interpol ile işbirliği yapmış olan Alison Booth, böceklerin otelin mutfağında, salata tezgahının altındaki sabit kirli çamaşır kutusunda yeni yerlerini aldığını bildirdi. Aşçıbaşı Jamaika usulü levrek tarifini verirken böcekleri belli etmeden kilitli bir peçeteyle kutuya atıp kenarına sıkıca tutturmuştu. ''Sen inanılmaz birisin'' dedi Alex içtenlikle. ''Hayır, yalnızca deneyimliyim. Sana yalnızca oyunun bir tek yönünü öğretmişler hayatım. Böceklerin yerini keşfedene dek en az 3 saat boyunca nasıl not tutacaklarını biliyor musun?'' ''Pek anlayamadım doğrusu.'' ''Tabii, kaseti kimin dinlediğine bağlı. Mutfak personelinin kendine özgü bir konuşma biçimi vardır. Senin bavullarını alıp yola çıktığını bile düşünebilirler. Akılları karmakarışık olacak.'' Alison'ın yüzünde muzip bir gülüş belirdi. ''Yani sos beyardez makineli tüfek anlamına mı gelecek diyorsun?'' ''Onun gibi bir şey.'' ''Ben böyle olayların yalnızca İkinci Dünya Savaşı filmlerinde olduğunu sanırdım. Naziler birbirine bağırıp çağırır ve panzer birliklerini yanlış yöne gönderirler.'' Alex saatine baktı, 9:15. ''Bir telefon etmem gerek. Sonra da Ferguson ile malzeme listesini gözden geçireceğim. O da...'' Alison uzanıp Alex'in kolunu tutunca sözü yarım kaldı. ''Başını sakın çevirme. Sanırım senin böcekler işe yaradı. Şu anda kapıdan içeri giren adamın birini arar gibi bir hali var.'' ''Bizi mi arıyor?'' ''Özellikle seni.'' Anlaşılan mutfak şifreleri onları uzun süre şaşırtmadı. ''Olabilir ama belki de kontrol ediyorlardı. Seni 24 saat göz altında tutamayacakları kadar küçük bir otel burası.'' ''Adamı tarif et, hala bu tarafa bakıyor mu?'' diye sözünü kesti Alex. ''Seni görünce durdu. Rezervasyonlarla ilgilenen görevliden özür diliyor sanırım. Adam beyaz tenli, üzerinde açık renk pantolon, koyu renk ceket ve sarı bir gömlek var. Boyu senden biraz kısa, tıknaz yapılı. Sanırım 30 yaşlarında. Saçları pek fazla uzun değil ama kısa da sayılmaz. Ya koyu sarı ya da açık kahve, mum ışığında pek belli olmuyor.'' ''İyi bir tarif yaptın, şimdi gidip bir telefon bulayım.'' ''Adam gidene kadar bekle. Tekrar etrafı kolaçan ediyor,'' dedi Alison. Sonra gülerek ona biraz daha yaklaştı. ''Niçin biraz sırıtıp hesabı istemiyorsun? Sakin davran sevgilim.'' ''Bazen kendimi kentin en güzel öğretmeninin ders verdiği anaokulundaymış gibi hissediyorum.'' Alex elini kaldırıp garsona işaret etti. ''Seni odana çıkardıktan sonra aşağıya inip telefon ederim.'' ''Niçin? Odadaki telefonu kullan. Böcekler yok artık.'' Allah kahretsin, yine hazırlıksız yakalanmıştı. Ayrıntılar her zaman önemliydi. Birer tuzaktı sanki. Hammond defalarca yinelemişti. Otelin telefonunu kesinlikle kullanma. Telefon kulübesinden aramamı söylediler. Kendilerince bir nedenleri vardır.
Kim?
Bakanlık, Latham ve tabii polisler.
Ah evet, polisler.
Garson masaya yaklaşınca Alison elini çekti. Alex'e inanmamıştı ve bunu gizlemeye gerek duymuyordu. Nasıl inansın? Alex çok kötü bir aktördü. Ayrıca Alison'ın yanında Westmore Talon ile konuşmak çok zor olacaktı. Chateauro'nun adından söz etmesi gerekirse ne yapabilirdi? Alison çok uyanıktı doğrusu. ''Adam gitti mi?''
''Sen hesabı imzalarken gitti.
Sesi ne öfkeli ne de sıcaktı.'' Mumlarla aydınlatılan salondan çıkıp yeşil yapraklı bitkilerin oluşturduğu kemerlerin altından asansörlere doğru yürüdüler. Odaya varana dek hiç konuşmadılar. Alex kapıyı açıp bir gece önceki önlemlerini aldı. Kendi odasını gözden geçirip ara kapıyı kilitledi, balkonu ve banyoyu kontrol etti. Tarayıcı ile denetlemeyi eğer unutmazsa daha sonra yapacaktı. Alison koridorda durmuş onu izliyordu. ''Ben dönene kadar burada kalır mısın?''
''Kalırım.''
Alison'ın dudaklarından usulca öperken bir mesaj verir gibiydi. ''Harika bir kadınsın.''
''Alex, ben bu belirtileri tanırım, inan bana. Pek kolay unutulmuyor. Bana söylemediğin bir şeyler var ve ben de sormayacağım, beklerim.''
''Fazla dramatize ediyorsun Alison.''
''Çok komik.'' komik olan ne? Söylediklerin. Ben de aynısını Malaga'da David'e söylemiştim. Kendine de bana da güvenmiyordu. Ben de ona David fazla dramatize ediyorsun dedim. Şimdi anlıyorum ki benim bildiğimi işte o an fark etmişti.
McAuliffe bakışlarını genç kadının gözlerinin içine dikti. Sen David değilsin, ben de sen değilim. Başka türlü nasıl anlatabilirim? Şimdi telefon etmeye gidiyorum, sonra görüşürüz. Kapıyı sürgüle.
Kadını tekrar dudaklarından öpüp çıktı ve madeni sürgünün sesini dinledi. Aşağıya inen asansör dolu gibiydi. Alex'in aklı Talon'la yapacağı görüşmeye ve Sam konusundaki endişelerine takılmıştı. Asansör bir katta durdu ama bekleyen iki kişi kalabalığı görünce binmekten vazgeçti. Sonra Alex adamı gördü. Koridorun ucunda koyu renk ceketli, açık renk pantolonlu, tıknaz bir adam vardı. Oda kapısını açıp içeri girerken anahtarı cebine koymak için ceketini araladı ve Alex sarı gömleği derhal fark etti. Asansörün kapıları kapandı. ''Özür dilerim, özür dilerim.'' diyerek uzandı Alex ve bir sonraki katın düğmesine bastı. ''Hangi katta ineceğimi unutmuşum, bağışlayın.'' Asansör sarsılarak durdu ve homurdanan yolcuların arasından sıyrılıp çıktı. Önce yukarı çıkan asansörü çağırmak için düğmeye bastı, sonra merdivenleri arandı. Mavi üzerine beyaz harflerle yazılmış çıkış yazısını garipsemişti. Genelinde yazı kırmızı olurdu. Uzun tüylü halının üzerinden ses çıkarmadan yürürken ara yerdeki bir kapıdan çıkan iki kişiye gülümsedi. 50 yaşlarındaki erkek sarhoştu, 20 yaşında görünen melez kızınsa içmediği belliydi. Giysileri yüksek ücretli bir fahişe olduğunu belirtiyordu. Mesaj verircesine gülümseyince Alex bakışlarıyla ilgilenmediğini bildirdi. ''İyi şanslar şekerim, bu sarhoş herifle uğraşmak zorundasın.'' Çıkış kapısını gürültü etmemeye çalışarak kapatıp üst kata çıktı ve kapıyı aralayıp koridora bir göz attı. Boştu. Aşağıdaki salonlarda gece eğlenceleri başlamıştı. Ödüller kazanılıncaya ya da alkolün etkisiyle her şey unutuluncaya kadar da boş kalacaktı. Adamın nerede durduğunu anımsamaya çalıştı. Ceketini sağ eliyle aralayıp elini cebine attığına göre şu anda Alex'in solundaki bir odaya girmiş demekti. Sol duvara yaslanarak tahmin ettiği odaların önünden usulca geçti. Herhangi bir ses duymayı umuyordu, hiçbir ses yoktu. Oda numaralarını ezberledi. Belki yeterince bilgi sahibi olmuştu. Her şeyi Talon'a anlatması yeterliydi. Alison böceklerin 100 metreden fazla bir mesafede işe yaramayacağını söylemişti. Şu anda bulunduğu yer bu mesafenin altında kalıyordu. Anlaşılan bu odalardan birinde kulaklıklarını takmış kaseti dinleyen biri vardı. Talon'a bilgi vermenin yeterli olacağını biliyorsa da özel yaşamına burdunu sokan insanları kendi elleriyle yakalamayı yeğlediğini de hissediyordu. Pek kolay tepki göstermezdi ama özel yaşamına karışılması onu deliye döndürürdü. Kraft adında son derece hırslı biri adamlarına Alex'in özel yaşamını kontrol etme emrini vermişti. Alexander Tarquin McAuliffe şu anda çok öfkeliydi. Bir kez daha merdivenin başına kadar yürüyüp ağır ağır odaların önünden geçti. Sarı gömlekli adamı bulmak istiyordu ve sonra duydu. 214 numaralı oda. Radyo ya da televizyon açıktı, sesi de epey yüksek sayılırdı. Gerçi konuşulanları anlayamıyordu ama sesler telaşlı ve heyecanlıydı. Birdenbire bir kapı sürgüsünün madeni sesi kulağına çalındı. Deliler gibi çıkış kapısına koşup aralıktan koridoru izlemeye başladı. Öfkeli gibi görünen sarı gömlekli adam odadan çıktı. Kapıyı kapatmadan önce Amerika'nın güney eyaletlerine özgü aksanıyla içerideki kişiye seslendi. ''Şu meletin sesini kıs biraz, Allah'ın belası ayı!'' Sonra kapıyı çarpıp kapattı ve asansöre doğru uzaklaştı. Asansörü beklerken sinirli bir hareketle saatine bakıyor, ayakkabılarını pantolonuna sürterek parlatıyor, kravatını düzeltiyordu. Sonunda asansör geldi. Alex tekrar koridora çıkıp 214 numaralı kapının önünde durdu. Kararından vazgeçip Talon ile konuşmasının yeterli olacağını biliyordu. Ama daha iyi bir fikri vardı. Odada bulacağı kişiyi tutup Talon'a götürecekti. Eğer bundan hoşlanmazsa onun da Hammond'un da cehenneme kadar yolları vardı. Dinleme aygıtlarını Halliday ile hiçbir ilgisi olmayan Kraft adındaki adam yerleştirdiğine göre ders vermenin zamanı gelmişti. Hammond'la yaptığı anlaşma üçüncü ve hatta dördüncü kişilerin kötü davranışlarına göz yummasını gerektirmiyordu. Konuyu gölgelendirip avı zorlaştıran Kraft'ı bu satranç maçının dışına çıkarmak son derece mantıklıydı. Arthur Kraft'ın Amerikalı ve oldukça sevimsiz bir insan olduğunu öğrenmişti McAuliffe. 214 numaralı odanın kapısını tıklattı.
''Evet, kim o?''
Alex bir an bekleyip tekrar çaldı kapıyı. İçerideki ses biraz yaklaştı.
''Kim o?''
''Arthur Kraft, sersem herif.'' ''Oh, evet efendim, Bay Kraft, evet.'' Adamın ürktüğü sesinden belliydi. Kapı ancak 10 santim açılmışken Alex omzunu yaslayıp yaklaşık 100 kiloluk ağırlığıyla ardına kadar itti. İçerideki Jamaikalı odanın ortasına kadar yuvarlandı. Alex adamın çıkardığı gürültü tüm koridorda yankılanırken kapıyı örttü. Jamaikalı kendini toplarken gözlerinden öfke ve korku okunuyordu. Çalışma masasının üzerindeki hoparlörlerin arasında duran tabancaya kaydı bakışları. McAuliffe de aynı yöne fırladı. Bir eliyle tabancayı kapmaya çalışırken diğeriyle adamın gırtlağına sarıldı. Adam elinden kurtuldu ve tabanca yere düştü. McAuliffe bu kez yumruğunu adamın suratına indirip avucunu açtı. Ardından hasmının saçlarından kavrayıp başını yere indirdi. Aynı anda dizini tüm gücüyle göğsüne ve suratına çarptı. Bin yıl ötesinden sesler geliyordu kulağına. Dizlerini kullan, ayaklarını kullan, yakala, sıkı tut, gözlerine vur, körler savaşamaz. Her şey bitti. Sesler kesildi. Adam ayaklarının dibine yığıldı. Ürkerek geri çekildi Alex. Bir şeyler olmuştu. Birkaç korkunç saniye için Vietnam dağlarına geri dönmüştü. Hareketsiz yatan Jamaikalı'nın dudaklarının arasından halıya kan sızıyordu. Tanrı'ya şükür soluk alıyordu. Bir tabancayla karşılaşacağı aklına gelmemişti. Kasetleri dinleyen kişiyle dövüşmeyi, zor kullanarak alıp götürmeyi planlamışsa da masanın üzerindeki tabanca her şeyi alt üst etmişti. Amacı fazlasıyla açgözlü olan patronunu utandırmaktı. Ne var ki tabancanın bulunması bu durumun ciddiyetini belirtiyordu. Masanın üzerindeki hoparlörlerden sesler geliyordu. Kapının dışında duyduğu televizyonun sesi değildi. Courtney Manor Oteli'nin mutfağındaki heyecanlı konuşmalar çalınmıştı kulağına. Adamlar bağırıyor, emrediyor, kimisi ağlamaklı bir biçimde yanıtlıyor. Çoğunlukla söylenenler anlaşılmıyordu. Dinleyenler herhalde deliye dönmüştü. Sonra gözleri yerdeki teybe takıldı. Hiçbir şey olmamış gibi bantlar dönüp duruyordu. Önce hoparlörlere uzandı ve birbirine çarparak ikisini de paramparça etti. Kablolarını çıkarıp odanın dört köşesine fırlattı. Teybin yanına gelip içinden bir duman yükselene dek üzerinde tepindi. Bantı büyük bir V harfi şeklinde oda boyunca uzattı. Bu sırada Jamaikalı inleyerek gözlerini açıp öksürmeye başladı. Alex yerdeki tabancayı kemerine taktı ve banyoya geçip bulduğu bir havluyu soğuk suyla ıslattı. Oturmasına yardım ederek adamın havluyla yüzünü sildi. Kanla karışık su yaralı adamın gömleğine, pantolonuna bulaşıyordu. "Üzgünüm," dedi Alex, "sana vurmak istememiştim. Eğer tabancaya uzanmasaydın elimi bile sürmezdim."
"Sen delisin be adam."
Jamaikalı göğsünü tutarak zorlukla ayağa kalktı.
"Her şeyi kırıp dökmüşsün be adam."
"Elbette kırdım. Belki senin Bay Kraft mesajımı anlar. Eğer sanayi casusluğu yapmak istiyorsa gitsin başka bir çelerde oynasın. İşime burnunu sokmasından hoşlanmadım. Hadi yürü, gidiyoruz." Alex adamın koluna girip kapıya doğru sürükledi.
"Hayır ahbap," diye bağırarak karşı koydu Jamaikalı.
"Evet ahbap, benimle geliyorsun."
"Nereye?"
"Balıkçı dükkanı işleten yaşlı bir adamı görmeye, o kadar." Alex itekleyince adam acıyla kıvrandı. Herhalde kaburgaları kırılmıştı.
"Lütfen ahbap, polise gitmem ben. Her şeyi yitiririm."
Yalvaran gözlerle bakıyordu Jamaikalı. "Tabancayı almak istedin. Çok ciddi bir suçtur bu."
"O tabanca benim değil. İçinde kurşun filan yok."
"Ne?"
"Baksana ahbap, lütfen, iyi bir işim var. Kimsenin canını yakmadım."
Alex dinlemiyordu bile. Kemerine sıkıştırdığı tabancayı aldı eline. Yarışlarda hakemlerin başlama atışı yaptıkları tabancaydı gerçekten. Anlaşılan Arthur Kraft oyuncaklarla küçük çocuklara özgü oyunlar oynuyordu. Paniğe kapılan Jamaikalı'ya dikkatle baktı. ''Tamam ahbap, yalnızca patronuna söylediklerimi ilet. Bir dahaki sefere onu dava edeceğim.'' Ne kadar aptalca bir laf. Dava etmek yerine Julian Warfield ya da R.C. Hammond'a haber vermek daha iyi olurdu. Dunstone ve İngiliz istihbaratıyla kıyaslanınca Arthur Kraft noktacık gibi kalırdı. Asansörle lobiye inerken telefon kabinlerinin yerini anımsamaya çalışıyordu. Resepsiyon görevlilerini selamlarken Westmore Tallon'un özel numarasını düşündü. ''Bay McAuliffe.'' Daracık cigiti omuzlarının genişliğini biraz daha vurgulayan uzun boylu bir Jamaikalı seslenmişti. ''Lütfen benimle gelir misiniz?'' Alex dikkatle adama baktı. Ütülü pantolonu, ceketinin arasından görünen beyaz gömleği ve kravatı derhal göze çarpıyordu. ''Hayır, niçin geleyim?'' ''Lütfen, fazla zamanımız yok. Dışarıda sizi bekleyen biri var, adı Bay Tucker.'' ''Ne, nasıl olur?'' ''Lütfen Bay McAuliffe, burada daha fazla kalamam.'' Alex, Jamaikalı'nın ardından dışarı çıkarken Arthur Kraft'ın sarı gömlekli adamını gördü. Otoparktan otele doğru yürüyordu. Alex'i görünce ne yapacağını şaşırmış gibi kala kalmıştı. ''Acele edin.'' dedi birkaç basamak önde olan Jamaikalı, sonra da koşmaya başladı. ''Araba bahçe kapısında bekliyor.'' Koşar adımla dışarı çıktılar. Yeşil Chevrolet'in motoru çalışıyordu. Jamaikalı arka kapıyı açtı. ''İçeri girin.'' Alex söyleneni yaptı. İri gövdesiyle koltuğun büyük bir kısmını kaplayan adam Sam Tucker'dı. Gür kızıl saçları sokak lambasının ışığında parlıyordu. İçtenlikle elini uzattı. ''Seni gördüğüme sevindim evlat.'' ''Sam.'' Araba hareket edince Alex arkasına yaslandı. Ön koltukta üç kişi vardı. Başında bir beyzbol kepi olan sürücüyle kendisini otelden çıkaran Jamaikalı'nın arasında sıkışıp oturan adam en az Sam kadar iri yapılıydı. ''Neler oluyor Sam? Hangi cehennemdeydin?'' Yanıt Sam Tucker yerine Alex'i otelden çıkaran Jamaikalı'dan geldi. ''Bay Tucker bizimle beraber de Bay McAuliffe. Eğer olaylar kontrol altında tutulabilirse Halliday ile aranızdaki bağlantıyı biz kuracağız.'' 14. Kısım. Bir saat kadar tepelere doğru tırmandılar. Yılan gibi kıvrılan yollar tropik yeşilliğin, çağlayan suların arasından geçti. Arabanın adeta inleyen sesi yolun bir kısmının hiç de düzgün olmadığını gösteriyordu. Önde oturanların dinleyeceklerini varsaydıkları için Alex ile Sam alçak sesle konuşuyorlardı. Ama Tucker'ın pek aldırış ettiği de söylenemezdi. Yaşam biçimi ve alışkanlıkları göz önüne alınınca Sam'in anlattıkları tümüyle mantıksaldı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış dostları vardı ve bunlar profesyonel yaşamıyla ilgili olmadıkları için pek kimse tarafından tanınmazdı. Bu dostlardan biri de Walter Pearsall'dı. ''Sana ondan geçen yıl Ocho Rios'ta söz etmiştim Alexander.'' dedi Tucker karanlığın içinden. ''Anımsamıyorum.'' ''Carrick Foyle'da yaşayan bir uzmanla tanıştığımı ve bir hafta onun konuğu olacağımı söylemiştim.'' ''Evet, işte bu.'' diye düşündü Alex. Carrick Foyle adını nereden bildiğini şimdi anlamıştı. ''Evet, Kingston Enstitüsü'nde bir dizi konuşma yapmaktan söz etmiştin.''
''Haklısın. Walter insanın canını sıkmadan sohbet edebilen bir antropologdu. Adaya geleceğimi ona telgrafla bildirdim.''
''Henley'e de haber vermişsin. Alarm zillerini çaldıran oydu.''
''Montego'ya inince Bob'u aradım ve biraz eğlendik. Daha sonra onunla temas kuramadım. Gittiğim yerde telefon yoktu. Çok kızacağını biliyordum.''
''Kızmak yerine endişelenmişti. Ortadan kayboluvermişsin.''
''Beni daha iyi tanımalıydı. Bu adada benim dostlarım var, düşmanım yok. Varsa da en azından ben bilmiyorum.''
''Neler oldu, nereye gittin?'' Tucker anlatmaya başladı. Montego Bay'e gelince otelde Pearsall'dan bir mesaj bulmuş ve evini aradığı zaman hizmetçisi Pearsall'ın gece geç vakit döneceğini söylemişti. Bunun üzerine Sam eski dostu Henley'i aramış ve her buluşmalarında olduğu gibi kafaları çekmişlerdi. Ertesi sabah daha Harley uyanmadan Sam sigara almak için otelden çıkmıştı.
Sokakta bu arkadaşlar bir arabanın içinde bekliyordu dedi Sam önde oturanları işaret ederek. Bay Tucker izleniyordu dedi kapının yanında oturan zenci. Bu haber Dr. Pierce'la ulaşınca dostunu korumamız için bizi gönderdi. Bay Tucker sabahları erken kalkıyor.
Sam sırıttı. Beni bilirsin, içkili olsam bile fazla uyuyamam.
Biliyorum.
Derken Tucker'ın sabahın ilk ışıklarında dolaşmaya çıktığı günleri anımsadı Alex.
Yanlış anlaşılma oldu. Bu çocuklar ve Pearsall beni bekliyordu ve bütün gece otelin önünde beklediklerine göre hemen onlarla gitmemek ayıp olacaktı. İhtiyar Henley'in bir saatten önce uyanmayacağını düşündüm. Pearsall'ın evine varınca onu arayacaktım. Ne var ki Carrick Foyle yerine Martha Bray yakınındaki bambu kampına gittik. Tanrı'nın unuttuğu yere varmamız 2 saat sürdü Alexander.
14. ayrımın sonu. Sayfa 156.